Ayrım 6. Dostumun kitabı Anatole France. Sayfa 62. 4. Diş. Kendini göstermeye harcanan çabanın aynısı kendini gizlemeye harcansa birçok üzüntü önlenmiş olurdu. Ben bunu oldukça erken fark ettim. Yağmurlu bir gündü. Bana armağan olarak kasketi, kamçısı, dizginleri, çıngırakları, her şeyi tamam bir sürü takımı vermişlerdi. Çıngırakları çok çaydı. Hayvanı arabaya koştum. Yani dizginleri kendime taktım. Tabii arabacı da, atlar da, araba da bendim. Arabamın yolu mutfaktan yemek salonuna kadar olan kısımdı. Yemek odası benim için çok iyi bir köy meydanı oluyordu. Önünde at değiştirdiğim maundan büfeyi beyaz at anına benzetmem güç olmuyordu. Kulvar, umulmadık rastlantıları ve değişik görünüşleriyle benim için büyük bir yoldu. Kapalı yaşadığım yarı karanlık bu küçücük yerde geniş ufukların zevkini duyuyor, bu tanıdık dört duvar arasında yolculukların büyüsünü veren değişiklikleri tadıyordum. O zamanlar bende büyük bir büyücü yeteneği vardı. Canım istedi mi sevimli varlıkları yanıma çağırır, doğayı istediğim gibi düzenlerdim. O yaşlardan sonra bu değerli özelliği kaybetme felaketine uğradım. Sürücülük oynadığım o yağmurlu günde ise bu özellikten bol bol yararlanmaktaydım. Bu keyif beni memnun etmeye yetmeliydi ama insanın halinden memnun olduğu hiç görülmüş müdür? Birden beni seyredenleri imrendirmek, gözlerini kamaştırmak, şaşkına çevirmek arzusuna kapıldım. Hiç kimse de hayranlık uyandırılmadıktan sonra kadife ceketimle çıngıraklarımın gözümde ne değeri olurdu? Bunun üzerine annemle babamın konuştuklarını işittiğim odaya büyük bir gürültüyle daldım. Babam bir süre beni süzdü, sonra omuzlarını silkerek, ''Bu çocuk evde ne yapacağını şaşırmış.'' dedi. ''Bunu yatılı okula yollamalı.'' Annem, ''Daha çok küçük.'' dedi. Babam, ''Eh.'' dedi. ''Küçüklerin arasına yerleştirilir.'' Bu sözleri çok iyi duymuştum. Sonrakilerin bir kısmını kaçırdım. Eğer burada aktarabiliyorsam bunun nedeni bana o sözlerin sonradan birçok kez yinelenmesindendir. Babam ekledi. Ne erkek ne de kız kardeşi olduğu için tek başına kalmaktan çocukta düş kurma zevki gelişiyor. Bu sonradan kendisi için zararlı olur. Yalnızlık düş gücünü coşturuyor. Kafasının daha şimdiden kuruntularla dolu olduğunu görüyorum. Okulda düşüp kalkacağı kendi yaşındaki çocuklar ona yaşam deneyimi kazandıracaktır. İnsanların ne olduğunu onlardan öğrenecektir. Birer koruyucu melek olarak gördüğü senden ve benden bunu öğrenemez. Arkadaşları ona bazen acıyacağı ve koruyacağı, bazen de ikna edeceği ya da dövüşeceği eşit insan olarak davranacaklardır. Toplumsal yaşamın çıraklık dönemini onlarla birlikte geçirecektir. Annem, dostum, dedi, onlar arasında kötü çocukların bulunmasından korkmuyor musun? Eğer akıllıysa, kötüler bile onun işine yarar. Çünkü onları iyilerden ayırt etmesini öğrenir. Bu bilgi de insan için çok gerekli. Hem mahalledeki okulları sen kendin gezersin. Pierre'e verdiğin terbiye gibi terbiye almış çocukların devam ettiği bir okul seçersin. Yaratılış bakımından insan her yerde aynıdır. Atalarımızın dediği gibi. Yalnızca besinler yere göre çok değişir. Kuşaklar boyunca sürdürülen uygulamalarla son derece zarif bir çiçek meydana gelir. Yetişmesi yüzyıllara mal olan bu çiçek de birkaç gün içinde mahvolabilir. Terbiyesi kıt çocuklar, oğlumuzla bir arada kala kala onun terbiyesinden hiç yararlanmadan terbiyesini bozabilirler. Düşünce soyluluğu tanrı vergisidir. Davranışta soyluluk ise görgü yoluyla kazanılır ve kalıtımla kökleşir. Güzellik bakımından isim soyluluğunu gölgede bırakır. O içten gelir. İnceliği onun kanıtıdır. İsim soyluluğunun kanıtıysa insanın öyle içinden kolay kolay çıkamayacağı bir takım eski püskü belgelerdir. Haklısın dostum. Yarından tezi yok, oğlumuza iyi bir yatılı okul araştıracağım. Dediğin gibi bir okul seçeceğim. Varlıklı olduğuna da güvenmek istiyorum. Çünkü para kaygısı bir öğretmeni yoldan çıkarır ve hırçınlaştırır. Bir kadın tarafından yönetilen yatılı okula ne dersin dostum? Babam hiç yanıt vermedi. Annem yineledi. Bu konudaki düşüncen ne? Babam, incelenmesi gereken bir sorun, dedi. Silindir biçimli çalışma masasının önündeki koltuğa gömülmüş, bir ucu sivri, öteki ucu aşınmış bir çeşit kemik parçasını bir süreden beri inceleyip duruyordu. Onu parmaklarının arasında nasıl evirip çeviriyorsa, zihinsel olarak da öyle çevirdiği kesindi ve o andan itibaren ben de, çıngıraklarım da onun için artık yoktuk. Annem, dirsekleri koltuğun arkasına dayalı biraz önce babama söylediği şeyleri zihninden geçirmekle meşguldü. Doktor ona biçimsiz küçük kemiği göstererek, ''Bak'' dedi, ''mamutlar zamanında yaşamış bir adamın dişi. Buzullar döneminde içinde yaşadıkları hüzün verici, tam takır inlerinin bulunduğu yeri şimdi yarı yarıya yabani asma ve şebboylar kaplamış. Yıllardan beri de onun hemen yanı başında, evlendiğimiz yıl yazın 2 ay oturduğumuz o güzel, beyaz evcik yükseliyor. Çok mutlu geçen 2 aydı o. Evde eski bir piyano vardı. Sen bütün gün Mozart'tan eserler çalardın. Sevgilim, senin sayende pencerelerden uçup giden etkili hoş bir müzik, taş devri insanının kaplan sesinden başka bir şey duymadığı o vadileri canlandırırdı. Annem başını babamın omzuna yasladı. Babam, o insan diye devam etti, açlıktan ve korkudan başka bir şey bilmezdi, hayvanı andırırdı. Alnı basıktı, kaşlarını çattığı zaman alnında çirkin kırışıklıklar meydana gelirdi, çene kemikleri yüzünde büyük bir çıkıntı oluştururdu. Dişleri ağzından dışarı fırlamış gibiydi. Bak şu diş ne kadar uzun ve sivri. İnsanlığın başlangıcı işte böyle oldu. Sonra belli belirsiz, yavaş ve olağanüstü çabalarla zavallılıktan bir parça kurtulunca vahşiliklerini de biraz kaybettiler. Organları kullanıla kullanıla değişikliğe uğradı. Düşünme alışkanlığı beynini geliştirdi, alın genişledi. Çiğ eti parçalama görevinden kurtulan dişler küçüldü, çene kemiğinin gücü azaldı. İnsan yüzü yüce bir güzellik kazandı, kadının dudaklarında gülümseme belirdi. Babam sözünün burasında gülümsemekte olan annemi yanağından öptü. Sonra taş devri insanının dişini başının üzerine doğru kaldırarak, ''Vahşi ve kaba kalıntısını elimde tuttuğum ey eski adam!'' diye haykırdı. ''Senin anın beni varlığımın derinliklerine kadar sarsıyor. Sana saygı besliyor, seni seviyorum ey atam. Uyuduğun geçmişin uçsuz bucaksız derinliklerinde saygı dolu teşekkürümü kabul et. Çünkü sana ne çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Senin bitip tükenmez çabalarının beni nice yoksulluktan koruduğunu biliyorum. Gerçi geleceği düşündüğün yoktu. Doğru, zayıf bir zeka ışığı ruhunun karanlığında titreyip dururdu. Sen karnını doyurmaktan ve saklanmaktan başka bir şey düşünemedin. Böyle olmakla birlikte insandın. Belirsiz bir ülkü, insanlar için iyi ve güzel olan şeylere doğru itiyordu seni. Sefil yaşadın ama boşuna yaşamadın. Atalarından aldığın berbat yaşamı çocuklarına biraz daha iyileştirerek devrettin. Onlar onu daha da iyileştirmeye çabaladılar. Hepsi zanaata el attı. Biri değirmeni, öteki tekerleği buldu. Her biri başarı yolunu araştırdı ve çağlar boyunca onca kafanın sürekli çabası sayesinde bugün yaşamı güzelleştiren harikalar meydana geldi. Buldukları her zanaata, kurdukları her sanayiye bağlı olarak da erdemler ve ahlaki güzellikler yarattılar. Kadınları örtülere sardılar, böylece erkekler güzelliğin değerini öğrendiler. Sözünün burasında babam, taş devrinden kalma dişi çalışma masasının üzerine koyarak annemi kucakladı, sonra böylece diye devam etti. Biz onlara, o eski dedelerimize her şeyi, her şeyi, hatta aşkı borçluyuz. Babama anlamını kavramadığım birçok söz esinletmiş olan bu dişe ben de dokunmak istedim. Elimi almak için çalışma masasına yaklaştım ama çıngıraklarımdan çıkan ses üzerine babam başını bana çevirdi, yüzüme ciddi ciddi bakarak, ''Fakat dediği iş sona ermiş değildir. Sıramız geldiği zaman eğer çocuklarımıza yaşamı bize devredildiğinden daha güvenilir, daha iyi bir durumda bırakmaya çalışmazsak taş devri insanı kadar cömert olamayız. İki gizi var bunun. Sevmek ve öğrenmek, bilim ve aşkla dünya kurulur. Annem, kuşkusuz dostum dedi. Ama düşündükçe şuna daha çok inanıyorum ki, Pierre'imiz yaşındaki bir çocuğu kesinlikle bir kadına emanet etmeliyiz. Bayan Lufo diye birinin adı kulağıma çalındı. Yarın gidip onu göreceğim. 5. Şiiri ilk duyuş. Saint-Gérard mahallesinde küçük çocuklar için bir yuva işleten Bayan Lufo beni sabah saat 10'dan 12'ye, öğleden sonra 2'den 4'e kadar kabule razı oldu. Daha görmeden bu yuvanın berbat bir yer olduğu kanısına varmıştım. Bu yüzden dadım beni, ayaklarım geri gide gide oraya ilk götürdüğünde mahvolduğum yargısına vardım. Onun için büyük bir odadan içeri girip de 5-6 kız, 10-12 kadar da oğlan çocuğunun şaklabanlık edip güldüklerini ve afacanlık ve kayıtsızlığın bin bir örneğini verdiklerini görünce çok şaşırdım. Onların duygusuzlaşmış oldukları sonucuna vardım. Buna karşılık Bayan Lufo derin bir hüzün içindeydi. Mavi gözleri nemli, dudakları aralıktı. İngilizlerinki gibi lüle lüle yanaklarına inen açık sarı saçları, suya sarkmış gamlı salkım söğüt dallarını andırıyordu. Görmeden bakıyor, bir düşe dalmışa benziyordu. Bu dertli öğretmenin hoşgörüsüyle birlikte çocukların neşesi yüreğime biraz su serpti. Buradaki kız çocuklarıyla aynı durumda olacağımı düşündükçe korkularım yavaş yavaş dağıldı. Bayan Lufo beni elime bir kalemle bir taş tahta tutuşturarak ben yaşlarda cin gibi bir çocuğun yanına oturttu. Çocuk, "Benim adım Fontane," dedi. "Seninki ne?" Sonra babamın ne iş yaptığını sordu. Doktor olduğunu söyleyince Fontane, "Benimki avukat," dedi. "Avukatlık daha iyi." "Neden?" "Avukatlığın daha güzel olduğunu anlamıyor musun?" "Yo." "Öyleyse aptalın birisin." Fontane'nin aklı her şeye eriyordu. Bana ipek böceği yetiştirmemi öğütledi, kendi çizdiği güzel bir Pisagor cetvelini gösterdi. Fontane'ye de Pisagor'a da hayran kaldım. Benim fabullardan başka bir şey bildiğim yoktu. Akşam eve dönerken Bayan Lufo bana ne işe yarayacağına bir türlü akıl erdiremediğim bir aferin verdi. Annemin açıklamasından öğrendim ki meğer hiçbir işe yaramamak aferinlerin özelliğiymiş. Annem o ilk gün okulda ne yaptığımı sordu. Bayan Lufo'yu seyrettiğimi söyledim ona. Benimle alay etti ama ben ona doğrusunu söylemiştim. Doğamda oldum olası, yaşama bir sahne gözüyle bakma eğilimi var. Hiçbir zaman tam anlamıyla bir gözlemci olamadım. Çünkü gözlem için yönlendirici bir sistem gereklidir. Bende ise sistemden eser yoktu. Gözlemci bakışını kendisi yönetir, seyirciyi ise gözleri alır götürür. Seyirci olarak doğdum, galiba yaşamım boyunca da her gördüğüyle eğlenen, tutku çağında bile küçük çocukların çıkar gözetmeyen merakını ve büyük şehirlerin o, şaşkınlıktan ağzı açık tiplerinin saflığını koruyacağım. Şimdiye kadar seyrettiğim sahneler arasında yalnızca bir türü, şu tiyatro sahneleri benim canımı sıktı. Tersine, Bayan Lufo'nun yuvasında tanık olduklarım başta olmak üzere, gerçek yaşam sahnelerinin hemen hepsi ilgimi çekmiştir. Bu nedenle öğretmenimi seyre devam ettim. Gitgide üzgün olduğu düşüncesine saplanarak Fontane'ye bu üzüntünün neden ileri geldiğini sordum. Kesin bir şey söylememekle birlikte Fontane bunu vicdan azabına bağlıyor ve Bayan Lufo'nun yüzünde bu ifadenin birdenbire belirdiği günü anımsadığına inanıyordu. Artık gerilerde kalmış olan o gün bu bayan, yok yere Fontane'nin elinden şimşir topacını çekip almış, hemen arkasından da yeni bir cinayet daha işleyerek, malını gasp ettiği yavrucağın sızlanmalarını boğmak için başına eşek külahı, yaramazlık ya da tembellik eden öğrenciyi cezalandırmak için başına geçirilen ve üzerinde eşek kulağı gibi uzun bir parça bulunan başlık, geçirmiş. Fontane bu çeşit davranışlarla günaha giren kişinin sevinç ve huzurunu bütünüyle yitireceğine inanıyordu. Ama onun gösterdiği nedenler bana yeterli gelmiyordu. Ben daha başka şeyler arıyordum. Gerçi Bayan Lufo'nun dersinde çocukların bitmeyen boğuşmaları yüzünden herhangi bir şeyi araştırmak pek de kolay değildi. Öğrenciler bedeni karşımızda duran ama ruhu başka yerlerde dolaşan Bayan Lufo'nun gözü önünde birbirlerine savaş ilan ederlerdi. Birbirimize attığımız ekmek kabukları ve din kitapları yüzünden göz gözü görmez olur, sınıfı sürekli bir patırtı doldururdu. En küçüklerimiz ayakları avuçlarında, ağızları şaşkınlıktan bir karış açık, dudaklarında sakin bir gülümsemeyle tavanı seyrederlerdi. Bayan Lufo uyur gezer haliyle birden kavgacıların arasına girer, suçsuz birini cezalandırır, sonra yine kulesine çekilir gibi hüzünlü havasına bürünürdü. Rica ederim, şimdi siz bu anlaşılmaz patırtı içinde 6 haftadan beri taş tahtasına açlık, değeri bilinmeyen melfil atı mezara götürdü. Tümcesini yazan 8 yaşındaki bir çocuğun kafasının ne durumda olacağını düşünün bir. Ödevim işte bunu yazmaktı. Ara sıra düşüncelerimi toparlamak için başımı avuçlarımın arasına alır sıkardım. Ama tek bir şey açıklıkla belirirdi, o da Bayan Lufo'nun hüznü düşüncesi. Üzgün öğretmenimin hali durmadan aklımı kurcalardı. Fontane tuhaf öykülerle merakımı büsbütün kamçılardı. Anlattığına göre sabahları Bayan Lufo'nun odasının önünden zincir şakırtılarına karışan acı çığlıklar duymadan geçebilmek olanaksızmış. Anımsıyorum diye ekledi. Epeyce oluyor. Belki bir ay var. Manzum olarak yazıldığını sandığımız bir öykü sınıfta ağlaya ağlaya okudu. Fontane'nin anlattıklarında içime işleyen, tüyler ürpertici bir ifade vardı. Hemen ertesi gün bu öykünün uydurma olmadığını, en azından sınıfta yüksek sesle okunduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Fontane'yi korkudan sarartan zincir şakırtılarının ne olabileceğine gelince bu konuda hiçbir zaman bir şey öğrenemedim. Bugün o zincir şakırtılarının gerçekte kürek ve maşa sesinden ibaret olduğunu tahmin ediyorum. Ertesi gün bakın ne oldu. Bayan Lufo sessizliği sağlamak için cetvelle kürsüye vurdu, öksürdü, derinden gelen bir sesle ''Zavallı Jean'' dedi. Kısa bir duraklamadan sonra ekledi. Köyün kızları arasında Jean en güzeliydi. Fontane makaraları koyuvererek dirseğiyle göğsüme vurdu. Bayan Lufo ona öfkeyle baktıktan sonra tövbe duası okuyanlarınkinden daha hüzünlü bir sesle zavallı Jean'ın öyküsüne devam etti. Bu öykünün baştan sona kadar manzum olması olası, hatta kesindi. Ama ben onu aklımda kaldığı biçimde anlatmak zorundayım. Umarım ki benim satırlarım arasında siz, dağıtmış şairin sağ sola saçılmış organlarını bulursunuz. Jean nişanlıydı. Genç, baba yiğit bir delikanlıya kaptırmıştı gönlünü. Bu şanslı çobanın adı Oswald'tı. Düğün hazırlıkları çoktan bitmiştir. Jean'ın arkadaşları tel duvakla tacını getirirler. Mutlu Jean. Fakat kızda bir bitkinlik başlar. Yüzü ölü yüzü gibi sararır. Oswald dağdan iner, koşar ona. ''Sen benim eşim değil misin?'' diye sorar. O da cansız bir sesle, ''Sevgili Oswald'ım, elveda, ben ölüyorum.'' diye karşılık verir. Zavallı Jean, gerdek yatağı mezarı oldu. Düğününde çalacak köyün çanları cenazesinde çaldı. Bu öyküde ilk kez işittiğim ve anlamını bilmediğim bir yığın terim vardı. Ama bir bütün olarak bana o kadar acıklı ve güzel geldi ki, o güne kadar yabancısı olduğum bir titreme içimi ürpertti. Hüzündeki güzelliği, anlamını tam olarak açıklayamayacağım 30 kadar dize sayesinde ilk kez hissettim. Zaten insanın yaşlılık çağına gelmeden çok duyması için çok anlamasına gereksinimi yok. Anlamı karanlık olan şeyler, dokunaklı şeyler olabilir. Sonra belirsiz şeylerin genç ruhların hoşuna gittiği de bir gerçektir. Yüreğim böyle kabarınca gözlerimden yaşlar dökülmeye başladı. Fontane'nin ne şaklabanlıkları ne de alayları durdurabildi hıçkırıklarımı. Oysa o günlerde Fontane'nin üstünlüğünden hiç kuşkum yoktu. Bundan kuşkulanmam için onun bakanlık müsteşarı olması gerekiyormuş meğer. Gözlerimden yaşlar dökülmesi Bayan Lufo'nun hoşuna gitti. Beni yanına çağırarak, ''Pierre Nozier'' dedi, ''ağladığınız için işte size şeref açı ödülü. Şunu da bilin ki bu şiiri ben yazdım. Okuduklarım kadar güzel şiirlerle dolu kalın bir defterim var ama basacak bir yayıncı bulamadım. Ne kadar korkunç, hatta ne akıl almaz bir iş değil mi?'' ''Ya'' dedim, ''çok memnun oldum bayan. Üzüntünüzün nedenini biliyorum artık. Siz köyde ölen o zavallı canı seviyorsunuz. Hep onu düşündüğünüz için üzgünsünüz. Sınıfta yaptıklarınızın farkında olamıyorsunuz değil mi?'' Ne yazık ki bu laflar onun canını sıktı. Öfkeyle yüzüme bakarak, ''Jean bir masaldır.'' dedi. ''Sen de sersemin birisin. Geri ver o ödülü. Git otur yerine.'' Ağlaya ağlaya gidip oturdum. Bu sefer kendi halime ağlıyordum. Ama itiraf edeyim ki gözyaşlarımda, zavallı Jean için döktüğüm gözyaşlarındaki tat yoktu. Kafa karışıklığımı artıran bir şey daha vardı. Masal ne demekti bilmiyordum. Fontane'nin de benden fazla bir şey bildiği yoktu. Eve döner dönmez ilk işim bunu anneme sormak oldu. Annem, ''Masal uydurmadır.'' diye karşılık verdi. ''Ah anneciğim.'' dedim. ''Jean'ın uydurma olması ne felaket.'' Annem, ''Hangi Jean?'' diye sordu. ''Köyün kızları arasında Jean en güzeliydi.'' Jean'ın öyküsünü aklımda kaldığı kadarıyla anlattım anneme. Annem sesini çıkarmadı. Babamın kulağına, ''Bu yavrucağa ne ipe sapa gelmez şeyler öğretiyor böyle?'' dediğini duydum. Babam, ''Gerçekten bunlar ipe sapa gelmez şeyler.'' dedi. ''Ama yaşı geçkin bir kız da pedagojiden ne anlar? Bir gün sana kendi terbiye sistemimi açıklarım elbet. Bu sisteme göre bizim Pierre yaşındaki bir çocuğa istek ve zeka bakımından kendisine benzeyen hayvanların huylarına ilişkin bilgi vermeli.'' Pierre, köpeğin bağlılığını, filin özverisini, maymunun kötülük eğilimlerini anlayacak yeteneklidir. Ona işte bunları öğretmeli. Yoksa Jean'mış, köymüş, yok efendim çanmış gibi deli saçmalarını değil. Annem, haklısın diye yanıt verdi. Çocuklar hayvanlarla çok iyi anlaşıyorlar. İkisi de doğaya yakın da ondan. Ama inanın ki dostum, çocukların maymunun kurnazlıklarından daha iyi anladıkları bir şey var. Büyük adamların önemli davranışları. Kahramanlık, küçük çocuklar için de gün ışığı gibi bir şeydir. Eğer Pierre, Asas'ın ölümü anlatılırsa, Tanrı'nın yardımıyla o da bunu senin benim kadar anlayacaktır. Babam içini çekerek, yazık dedi. Ben tersine, kahramanlık yer, zaman ve insanlara göre çeşitli biçimlerde anlaşılabilen bir şeydir sanıyorum. Ama bunun ne önemi var? Özveride önemli olan, özverinin kendisidir. İnsanın uğrunda canını verdiği şey bir düş de olsa, özveri, gerçekliğinden bir şey kaybetmez. Bu gerçekte, insanın manevi zavallılığını süsleyebilecek en göz kamaştırıcı süstür. Sevgili dostum, yaratılışındaki cömertlik sana bu gerçekleri, benim deneyim ve düşünmeyle anladığımdan çok daha iyi kavratmış. Sisteme bunları da alacağım. Doktorla annem işte böyle konuşuyorlardı. 8 gün sonra ben de o patırtı arasında taş tahtama, açlık, değeri bilinmeyen malfil atı mezara götürdü. Tümcesini son kez yazıyordum. Bayan Lufo'nun okulunu Fontane ile birlikte terk ettik. 6. ayrımın sonu sayfa 72.